Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19 Haban 1400 Hicri Kameri 4 Rebiyusani 1443 ve Miladi 10 Kasım 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla İstanbul Maltepe Üniversitesi Hocası Profesör Doktor Hasan Ünal ile Türkiye'nin savunma sanayisinin durumu üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'da bilgi tabanlı ekonomi ve Türkiye gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte COVID-19 hastası vatandaşlarımızdan 135'i daha hayatını kaybetti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakary Kenev, Viyana'da nükleer müzakereye düzenlenmeyecek dedi. Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kani, Irak'ın Kürdistan bölgesine gitti. İran, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları Suriye için toplanıyor. Ve Suriye, İsrail'in fırlattığı 6 füzeyi imha etti. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamadan son 24 saatte 135 vatandaşın daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 135 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 7.948 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127.686'ya, vaka sayısı 6.012.408'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3.616'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.643.381'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakary Kenev, Viyana'da nükleer görüşme düzenlenmeyeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakary Kenev, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Paris yönetiminin İran nükleer anlaşması tutumunu değerlendirdi. Bakırikani, İran, Çin ve Rusya'nın nükleer anlaşmaya ilişkin tutumlarının birbirine yakın olduğunu belirterek, fakat Fransa'nın nükleer müzakerelerde daha ciddi bir rol oynama niyetinde olduğuna inanıyorum dedi. Bakırikani, bana göre Fransa, Viyana'daki nükleer görüşmelerde bağımsız bir tavır takınırsa, müzakereci bir ülke olarak konumu güçlendirir ifadesini kullandı. Bakırikani, Viyana'da nükleer müzakere yapılmayacağını, zira nükleer meselenin İran ve 5+1 arasında varılan anlaşma çerçevesinde şekillendiğini ve tamamen sonuca ulaştığını ifade ederek, Viyana müzakerelerinde Amerika'nın anlaşmadan çekilmesinden doğan sonuçların ele alınacağını, bu sonuçların ise sadece İran İslam Cumhuriyeti'ne uygulanan illegal yaptırımların kaldırılması olduğunu belirtti. Avrupa turu kapsamında ilk ziyaretini Paris'e gerçekleştiren Bakırikani, Paris'te Fransa, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Paris temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakırikani, dün gece İngiltere'ye geçti. Daha önce Bakırikani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu. Bakırikani, nükleer müzakerelerin 4+1 ülkeleriyle yapılacağını ifade etmişti.
Devre muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, Irak'taki temaslarının devamında bugün Kürdistan bölgesine ziyarette bulundu. El Alemin Irak'taki muhabirinin aktardığı habere göre, Kudüs Gücü Ek Komutanı Tuğgeneral Kani, Kürt yetkililerle görüşmek üzere bugün Kürdistan bölgesine gitti. Kürdistan bölgesine gitmeden önce devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kani, Bağdat ziyareti kapsamında Irak eski meclis başkanı ve Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, hedef alan saldırının ardından Bağdat'a giden Tuğgeneral Kani, Başbakan Kazım ile Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelmişti. Bağdat hükümetine bağlı güvenlik medya ağından pazar sabahı yapılan açıklamada Irak Başbakanı el-Kazimi'nin Bağdat Yeşil Bölge'deki evinin silahlı drone ile saldırıya uğradığı kaydedilerek başbakanın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarılmıştı. Olay sonrası Başbakan Kazım'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ben iyiyim, ailemin yanındayım, herkesi sakin olmaya ve soğukkanlı olmaya davet ediyorum demişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu yargının kararı üzerine Satis adlı tankerin İran petrolünü boşalttıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Satis adlı tankerin İran petrolünü boşalttıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri geçtiğimiz ayda Umman Denizi'nde Amerikan savaş gemisinin haydutluk eylemini engellemişti. Ülkenin güneyindeki Umman Denizi sularında İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyan Amerika, İran petrolünü Vietnam bandıralı Satis adlı başka bir tankere yükleyip bilinmeyen bir noktaya yönlendirmişti. Başarılı bir helikopterden inme operasyonu ile tanker gemisinin kontrolünü ele geçiren devrim muhafızları askerleri söz konusu tankeri İran kara sularına yönlendirmişti.
Devrim muhafızları genel komutanı Tuğgeneral Hüseyin Selam'e düşmanın donanım ve ekipmanlarının fiziksel yapısı ve hacminin içi boş olduğunu belirtti. Komutan Selam'e Amerikan deniz korsanları ile mücadele eden devrim muhafızlarının takdir edildiği törende yaptığı açıklamada bu büyük zaferin coğrafi ve alan olarak çok dar olduğunu ancak düşmanı aşağılama çapının da oldukça büyük olduğunu vurguladı. Tuğgeneral Selam'e devrim muhafızları donanma mensuplarının gösterdikleri hamaset ile Amerikalıları geri adım attırmaya zorladıklarını işaretle bu olayın övgüye layık olduğunu söyledi. İran petrolünü taşıyan tankerin İran kara sularına yönlendirilmesiyle sonuçlanan bu operasyonun temiz, başarılı ve yerinde yapılan bir savaş olduğunu belirten Komutan Selam'e bu olayın analiziyle güçlerin üstün kabiliyet, beceri ve gücünün ortaya çıktığını vurguladı.
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şamkhani Yeni Delhi'de Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü. İran Press'in haberine göre görüşmede Şamkhani, iki ülke liderlerinin ikili ilişkilerin gelişmesine ilişkin vurguladıkları hedeflerin gerçekleşmesine işaretle, Çabahar Limanı'nın bölgesel münasebetler ve Kuzey-Güney Transit Koridoru'ndaki önemine vurgu yaptı. Bölgesel Güvenlik Diyalog Forumu'na katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri, Amerika tarafından 20 sene işgal edilen Afganistan'da sahadaki gerçeklerin oldukça acı ve karanlık olduğuna temasla, Afganistan halkının acılarının bölgenin durumunu karmaşık hale getirdiğini, bölgesel güvenlik toplantısı çerçevesinde bu meselenin çözümlenmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede Hindistan Başbakanı Narendra Modi de korona salgınına rağmen heyetlerin Yeni Delhi'de düzenlenen Bölgesel Güvenlik Diyalog Forumu'na katıldıkları için teşekkürlerini bildirip Afganistan'daki durumdan endişeli olduğuna işaretle bu bağlamda toplu işbirliği ve istişareye vurgu yaptı. Bu arada Yeni Delhi'de bulunan 3. Bölgesel Güvenlik Diyalog toplantısında konuşan Şamkhani, Amerika'nın Afganistan politikasını eleştirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Yeni Delhi'de düzenlenen 3. Bölgesel Güvenlik Diyalog toplantısında konuşan İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Genel Sekreteri Şemhani, Amerika'nın Afganistan politikasını eleştirdi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Genel Sekreteri Şemhani, Yeni Delhi'de düzenlenen 3. Bölgesel Güvenlik Diyalog toplantısında bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında Amerika'nın Afganistan işgalinin etkileri ve sonuçlarına değinen Şemhani, Amerika 20 yıl önce Afganistan'ı Taliban, El-Kaide ve terörizmle mücadele bahanesiyle işgal edip Afganistan'ı model bir ülke yapmak istediğini iddia etti. Ancak başarılı bir model sunmak yerine kriz yarattı. Terörizm, yoksulluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve göçmen sayısı her zamankinden daha fazla arttı. Afganistan'da çok sayıda masum insan Amerikan savaş uçakları tarafından öldürüldü. Amerika'nın iddia ettiği devlet inşası ve millet inşası projesi başarısız kaldı. Tüm dünya Amerikan askeri ve güvenlik sisteminin ne kadar boş olduğunu ve bu ülkenin nasıl çökerek trajik bir yenilgiyle Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldığını gördü. Afganistan bugün birçok sorunla baş başadır. Bu ülkenin sorunları aşmasına yardımcı olmak hepimizin görevidir dedi. Şemhani, barışın Afganistan halkı ve aşiretlerinin ortak iradesi olduğunu her zaman vurguladık. Ancak herkesin dikkat etmesi gereken en önemli şey, Amerika'nın Afganistan'da barış konusunda bile aldattığı ve bu ülkede barış yapıyormuş gibi görünmesine rağmen böyle bir planının olmadığıdır. İran bu nedenle Amerika'nın Afganistan konusunda barış ve diyalog adına oluşturduğu hiçbir sürece ve formata katılmamıştır. Çünkü Amerika'nın barışçılmış gibi davranmasının bataklığından kurtulması için sadece bir örtü olduğunu biliyorduk ifadelerinde bulundu. Şemhani konuşmasını şöyle sürdürdü. Afganistan'da bugün yeni bir gerçekle karşı karşıyayız ve bu gerçeğe dikkat etmeden bu ülkenin sorunlardan kurtulması beklenemez. Öte yandan hepimiz Afganistan'ın farklı etnik gruplardan oluşan bir ülke olduğunu ve tüm etnik grupların ve siyasi akımların katılımıyla bu krizden geçebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla İran her zaman Afganistan'daki tüm taraflara dostane tavsiyelerde bulunarak bu ülkeyi kurtarmanın tek yolunun tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin oluşturulması olduğunu vurgulamıştır. Bu doğrultuda Afganistan halkı ve hükümetinin çıkarı için elimizden geleni yapacağız. İranlı yetkili şu anda Afganistan'da işgalcilerin bölge planlarından doğan tehditlerle karşı karşıyayız. Bu tehdit bir yandan IŞİD ve tekfirci terör örgütlerinin varlığı, büyümesi ve gelişmesinden, bir yandan da ülkedeki mezhep savaşı riskinden kaynaklanmaktadır. Bunlar hepimiz için sorun yaratacaktır şeklinde konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Nikaragua'da devlet başkanı seçimlerine kazanan Daniel Ortega'ya tebrik mesajı gönderdi. Emir Abdullahyan kaleme aldığı mesajda İran ile Nikaragua'nın tüm alanlarda dostane ilişkilerin günden güne daha da geliştirmesini temenni etti. Nikaragua'da yapılan seçimlerde Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi %75'lik oy oranı ile sandıktan açık ara farkla galip olarak çıktı. Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Daniel Ortega 4. kez ard arda devlet başkanı görevine seçildi.
Kazakistan Dışişleri Bakanı Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki ay bir toplantı yapabileceğini duyurdu. Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Dilberdi bugün yaptığı açıklamada Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki ay bir toplantı yapabileceklerini ilan etti. Kazak Bakan, tüm katılımcıların Aralık ayı ortasında katılmaya hazır olduklarını teyit etmelerini bekliyoruz. Davet gönderdik ve formatta anlaştık ancak gündemdeki konular onaylanmadı dedi.
Türkiye'de dolar ile altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Döviz kurları güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti. Dolar yeni güne 9.74 seviyesinden başlarken öğle saatlerinde 9.80'in üzerine görerek 9.83'e kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9.85'e yaklaştı. Dolar dün günü 9.73 seviyesinden kapatmıştı. Euro ise 11.27 lira seviyesinden güne açılış yaparken öğle saatlerinde 11.34'e kadar yükseldi. Euro dün kapanışta 11.29 seviyesinden işlem görüyordu. Altın fiyatları güne hafif kayıpla başlamasına karşın hafta başındaki kazanımlarını koruyarak öğle saatlerinde tarihi zirvelerini gördü. Gram altın 578 lirayla, çeyrek altın 945 lirayla rekor kırdı.
Türkiye, Irak'ın kuzeyinde üst düzey bir PKK üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre PKK Merkez Komitesi üyelerinden Nazlı Taşpınar'ın MİT ve Silahlı Kuvvetlerin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyon sonucu etkisiz hale getirildi. Taşpınar 1994 yılında PKK'ya katılarak örgüt lideri Abdullah Öcalan'dan askeri eğitim aldı. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı operasyonu Bağdat'ın tepkilerine rağmen devam ediyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşari ile görüştü. Türkiye basınında yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşari ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, en son Eylül ayında misafir ettiğimiz Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile mevcut siyasi durum ve son gelişmeleri konuştuk. İstikrar, refah ve barışın Libya'ya egemen olması yegane temennimiz. Bu amaçla Libyalı kardeşlerimize desteğimizi sürdürüyoruz dedi.
Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, Türkiye'nin Suriye, Irak ve Libya'da askeri varlığının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Mehrabar Ajansı'nın bildirdiğine göre Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, Türkiye'nin Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki askeri varlığını sert bir dille eleştirdiği açıklamasında, Türkiye ordusunun Suriye, Irak ve Libya'daki varlığının kabul edilemez olduğunu belirtti. Türkiye'nin bölge ülkelerine yönelik yayılmacı siyasetler yürüttüğüne inandıklarını kaydeden Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, bu konuda endişeli olduklarını ve endişelerini defalarca dile getirdiklerini vurguladı. Şükri açıklamasının devamında üzülerek Türkiye'nin Mısır İçişleri'ne de müdahale ettiğine şahit olduklarını kaydederek, bu konunun Mısır'ı kaygılandırdığını, Türkiye'nin Mısır İçişleri'ne müdahale edecek herhangi bir gerekçesi olmadığını vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Amerikan ordusunun Karadeniz'i olası bir askeri harekat alanı olarak incelediğini bildirdi. Amerika ve müttefiklerinin bölgede gerçekleştirdiği tatbikatla ilgili açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Amerikan ordusunun bu şekilde Karadeniz'i olası bir askeri harekat alanı olarak incelediğini belirtti. Bakanlığın konuya ilişkin açıklamada tatbikata Amerikan donanmasının yanı sıra taktik, devriye ve stratejik hava kuvvetlerin ayrıca Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin katılmasının planlandığı göz önüne alındığında Kiev'in güneydoğusunda askeri bir çözüm hazırlaması durumu da karşısında olası savaş alanlarından incelenmesi zor konusu söz konusu ifadelerine yer verildi. Washington'un bu tür eylemlerinin amacının Ukrayna topraklarından askeri ıslahı olduğunu gösterdiği kaydedilen açıklamada USS Porter Destroyer'i ve USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin Batum limanında John Lenthal tankerinin ise Karadeniz'in güneybatısında bulunduğu hatırlatıldı. Rusya Karadeniz filosunun Amerikan donanmasına ait gemilerin eylemlerini de kontrol ettiğini belirten bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri sürekli izlemede kalıyor ve durumu kontrol ediyor vurgusunu yaptı.
Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezi yaptığı açıklamada Suriye hava savunma sistemleri tarafından işgal rejimi İsrail'in Humus'a fırlattığı 6 füzeyi havada imha ettiğini duyurdu. Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezi yaptığı açıklamada Suriye hava savunma sistemlerinin Siyonist rejim pazartesi gecesi Suriye'nin Humus eyaletine hava saldırısı sırasında bu rejime ait 6 füzeyi imha etmeyi başardığını bildirdi. Merkez yaptığı açıklamada İsrail'in Humus'a fırlattığı 8 füzeden 6'sının Suriye hava savunma sistemlerince takip edilerek imha edildiğini belirtti. Merkezin başkan yardımcısı Vadim Kulit yaptığı açıklamada İsrail rejimine ait 6 adet F-15 savaş uçağının Lübnan'ın kuzeyinden Suriye hava sahasına girip Humus'a füze fırlattığına, Rusya yapımı Suriye savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına fırlatılan uçaklarınca fırlatılan 8 füzeden 6'sını imha ettiğini bildirdi.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Enformasyon Bakanı Gardai olayına işaretle Beyrut'un Suudi Arabistan'dan Lübnan'ın iş işlerine karışmamasından başka bir şey istemediğini belirtti. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı, bugün yaptığı konuşmada Lübnan'ın kukla olmayı kabul etmediğini ve bağımsız bir ülke olduğunu belirtti. Şeyh Kasım Lübnan'da şehitler gününe çok kısa bir süre kaldığını işaretle bugünün direnişin eliyle Siyonist rejimin kibrinin kırıldı ve bölge denkleminin de değiştiği bir gün olduğunu belirtti. Beyrut'un Tiyune bölgesindeki silahlı olay hakkında ise Şeyh Kasım, Hizbullah ve Emel hareketlerinin de ülkeyi belirsiz bir geleceği doğru sürüklenmekten kurtardığını, gelinen aşamada ise yargının adil ve şeffaf şekilde baskı altında kalmadan bu dosya üzerinde de çalışması gerektiğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bağlı olan ve siyasi sorunlarla ilgilenen 4. komitenin öncülüğünde büyük bir çoğunluğun oyuyla Filistin meselesiyle ilgili 5 karar alındı. Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre alınan kararların başında UNRWA gözetimindeki Filistinli mültecilere yardım kararı yer alıyor. Bu kararın 160 devletin desteğiyle alındığı belirtildi. Bir diğer karar, işgal rejiminin Filistin topraklarındaki yerleşimle ilgili karar oldu. Karar, işgal rejiminin Filistin topraklarına yeni yerleşim merkezleri inşa etmesini ve mevcut yerleşim merkezlerini genişletmesini kınıyor ve bu uygulamanın yasal olmadığını vurgulayarak derhal durdurulmasını istiyor.
Nevid Nikha Azad'ın yönettiği Teneffüs Zili adlı kısa film Amerika'nın East Lansing Film Festivali'nde yarışacaktır. İnanabildiğine göre Amerika'nın Michigan eyaletinin en eski festivali olan East Lansing Film Festivali'ne bu sene 11 Kasım'da faaliyete başlayacak ve 12 gün sürecektir. Akademi ödüllerinin onaylı festivallerden biri olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nin panorama bölümünde ilk dünya premierlerini yapan Teneffüs Zili daha önce de Cardiff State Film Festivali ve Amerika'daki 18. Oxford Film Festivali gibi prestijli festivallerde seyirciyle buluşmuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Pakistan'dan Afganistan insani yardım vurgusuyla ilgili. Pakistan Başbakanı İmran Khan, uluslararası camiadan Afganistan'da insani krizin önlenmesi amacıyla bu ülkeye yardım gönderme talebinde bulundu. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Dünya Gıda Programı'nın Afganistan'da insani felaketin yaşanabileceğine dair son uyarısına atıfta bulunarak, bu ülkede insani kriz hakkında daha önce uyarıda bulunduğunu ve şimdi de Dünya Gıda Programı'nın bu konu hakkında uyarı yaptığını hatırlattı. Dünya Gıda Programı'nın bildirdiğine göre Afganistan'da halkın %95'i yeteri kadar beslenemiyor ve gıda güvenliğinden yoksundur. Üstelik hali hazırda 23 milyon Afgan'ın açlık riskiyle karşı karşıya kalacağı bekleniyor. Afganistan'da son Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetinin geçen 15 Ağustos'ta düşmesi ve Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirerek iktidar olması ardından bu ülkede çeşitli krizler patlak vermiştir. Afganistan'da gıda sıkıntısından kaynaklanan açlık tehlikesi de bu ülkeyi ciddi şekilde tehdit etmekte. Uluslararası camia tarafından bu hususta uygun bir mekanizmanın geliştirilmemesi halinde Afganistan'da büyük insani kriz yaşanacak. Üstelik zamanla bu kriz bu ülke dışına da yayılabilecektir. Dünya Gıda Programı Başkanı David Busley bu bağlamda Cenevre'de yaptığı açıklamada Afgan nüfusunun yaklaşık yarısının açlık kriziyle karşı karşı olduğunu ifade ederek Afganistan halkının acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve bu yardımların yapılmaması halinde bu ülkede büyük bir insani krizin yaşanacağını önemli altını çizdi. İnsani krizine tanık oluyoruz diyen Busley, 23 milyon insan açlığa doğru yürüyor. Afganların %95'inin yeterli yiyeceği yok, ekonomi çöküyor, kış geliyor, bu dünyanın cehennemi olacak ifadelerini kullandı.
Afganistan'da açlıktan kaynaklanan insani bir krizin yaşanma olasılığı 15 Ağustos tarihinden itibaren bu ülkede yönetimi elinde bulunduran Taliban grubu için büyük bir soruna dönüşebilir. Taliban yönetiminin destekçilerinden sayılan Pakistan hükümeti geçen 4 yılda çeşitli şekillerde ve imkanlarla bu gruba içinde bulunduğu sorunlardan çıkışı için yardım etmeye çalışmıştır. Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın uluslararası camiayı Afganistan'a insani yardımda bulunmak için çağrıda bulunması insani boyutunun yanı sıra İslamabad'ın Afganistan'da Taliban yönetimini destekleme politikası çerçevesinde değerlendirilebilir. Taliban'ın iktidara gelmesiyle sonuçlanan Afganistan gelişmelerinden kazanan tarafı olarak bilinen Pakistan, gelinen aşamada Taliban'ın uluslararası camia tarafından tanınması önündeki sorun ve engellerden dolayı da endişe duymakta. Bu doğrultuda Pakistan çeşitli ülkelerle istişarelerde bulunup batılı ülkelerden Taliban iktidarını tanımaları için talepte bulunmuştu. Afganistan'ın milyarlarca dolarlık parasının da Amerika ve bazı batılı ülkelerce bloke edilmesi, Afganistan ekonomisinin de çökmesi hakkında da uyarıların artmasına yol açtı. Nitekim Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Afganistan'ın milyarlarca dolar mal varlığının bloke edilmesinin bu ülkenin de ekonomik ciddi anlamda da çökmesine yol açabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada Afganistan'a kıtlığın eşiğinde yaşayan kişi sayısının sene başına göre 3 milyon artarak 8.7 milyonu yükseldiği belirtiliyor. Verilere göre Afganistan'ın yaklaşık 24 milyon insan ya da nüfusun %60'ı akut açlık çekiyor. İslamabad yönetimi ise Afganistan'daki özel müdürü ve Taliban'ın halkın ihtiyaçlarını karşılamak için karşı karşıya kaldığı mali sıkıntılara göre bu ülkede insani krizin yaşanabileceği uyarısında da bulunarak uluslararası camianın Afganistan'ın bu krizi aşabilmesi için yardımını da almaya çalışıyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Iraklıların siyasi gerilimden kurtuluş çabaları hakkında. Irak'ta Şii grupların koordinasyon heyeti temsilcileri, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Yargı Yüksek Konseyi Başkanı bu ülkede yaşanan gelişmeler hakkında önemli bir toplantı düzenleyerek bazı anlaşmalara vardılar. Irak günümüzde kritik bir aşamaya gelmiştir. Parlamento seçimlerinin ardından ülkede beklenenlerin aksine olaylar ve anlaşmazlıklar tırmanmıştır. Dört konu seçimlerin Irak'ta tehdit edici ve istikrarsızlaştırıcı bir etkene dönüşmesine yol açtı. Birincisi, Irak'ta iktidar yapısına ve toplumuna hakim olan güvensizliktir. Irak'ta şahsiyetler ve yönetim kurumları, siyasi grupların kendi aralarında Ayrıca yönetimle ve halk ile yönetim arasında gereken güven yoktur. Güvenin olmayışı son seçimde açık şekilde belirledi ve Irak halkının %59'u sandık başına gitmemeyi tercih etti. Bu güven yok oluşu son günlerde özellikle Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'ye yönelik suikastın ardından bir kez daha netleşmiş oldu. Çünkü bazıları başkalarını veya diğer grupları başarısız suikasta karışmakla suçluyorlar. Hatta bazıları bu operasyonun başbakanın yakınları tarafından ve kendi bilgisi dahilinde gerçekleştiğine bile inanıyorlar. İkinci konu iktidara gelme hırsıdır. Iraklı gruplar ve şahsiyetlerin iktidara gelme hırsı, bu ülkede kimlik açısından birbirine yakın grupların bile siyasi açıdan yakınlaşmaya doğru hareket etmemesine sebebiyet veriyor. Bu yüzden seçimler Irak için olumsuz işleyiş ve sonuçları olan bir etken haline gelmiştir. Üçüncü konu Iraklı grup ve şahsiyetlerin eğilimlerinden mikro ulusal hüviyetlerin ulusal hüviyete tercih edilmesidir. Başka bir ifadeyle Iraklı gruplar kendi etnik ve mezhepçi menfaatlerini ulusal çıkara tercih etmekteler. Bu da ülkede hükümetin kuruluşu aşamasında bile sorunlara neden oluyor.
Söz konu dördüncü konu da Irak'ta demokratik kültürünün sönük kalmasıdır. Irak'ta Basri rejiminin düşmesinin yaklaşık 20 sene geçmesi ve 5 dönem parlamento seçimleri düzenlemesine rağmen hala bu ülkede seçimlerin düzenleniş prosedürlerine yönelik güven oluşmamıştı ve Irak'ta gruplar seçim sonuçlarını kabul etmek için gereken kapasiteye sahip değiller. Bu nedenle Ekim 2019'da halk gösterilerinin bazı iç gruplar ve yabancı aktörlerin müdahalesiyle 4. parlamento seçimlerinin sonucu iktidara gelen Adil Abdülmehdi hükümetinin bir sene sonra iktidardan düşmesine de yol açtı. Gelenen aşamada ise Irak'taki bazı siyasi gruplar seçim sonuçlarına tepkililer ve kendi taraftarlarını da sokaklara inmeye çağırıyorlar. Tüm bu sebepler Irak'ta seçimlerin istikrar sağlayacağı değil, tehdit edeceği ve istikrarsızlaştırıcı bir faktöre dönüşmesine yol açmıştır. Güvenli güçlere güvenliği koruma yerine protestocularla çatışmaya giderek onlarca Iraklı sivili katledip yaralamıştır. Bir başka olayda da Irak Başbakanına başarısız suikast düzenliyor ki hala olayın arkasında kimlerin olduğu bilinmiyor. Irak'ta olayların hız kazanmasıyla Şii grupların temsilcileri Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa El-Kazimi, Yargı Yüksek Konsey Başkanı Faik Zeydan ortak bir toplantılarda bir araya gelerek protestocuların hedef alınması, El-Kazimi suikastı ve seçim sonuçlarına itiraz olmak üzere 3 konuyu da ele alarak 5 anlaşmaya vardılar. Barışçıl gösteri düzenleyenlerin de hedef alınmasının kınanması ve bu cinayetlerle ilgili soruşturmanın tamamlanması ve faillerinin de cezalandırılması, başbakanın konutuna saldıranları tespit edip bu bağlamda soruşturmanın tamamlanması, gerilimlerin hafifletilmesiyle birlikte tüm defalarca medya üzerinden de yürütülen baskının azaltılması ve sokaklardaki tüm kışkırtıcı emarelerin ortadan kaldırılarak halkın endişelerini hafifletmeye çalışılması da gerçek bir konudur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakiyin.
Garanti terrorizmine ve vushim ochin yet.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin Libya ve Karabağ Savaşı'nda sahneye çıkardığı Bayraktar TB2'ler oyunun kurallarını değiştiren silahlı insansız hava aracı olarak şimdi Afrika'da çatışma denklemlerine girmektedir. Afrika'da Cezayir, Fas, Ruanda ve Nijerya'dan sonra Etiyopya'nın da Bayraktar TB2'lere talip olduğu söyleniyor. Mesela Reuters haber ajansına göre Türkiye ile Etiyopya arasında SİHA satışına dair anlaşmalar müzakere edildi ve yedek parça alımı ve eğitimi de içeren anlaşmaların içeriği bilinmiyor şimdilik. Biz bugün sohbetimizde Türkiye'nin bu teknolojisiyle ilgili ve özellikle çeşitli bölgelerde bunu satışa çıkarması konusunun yankılarına bakmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızda Ankara Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Ünal hocamız bizimle birlikte. Hasan hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben İstanbul Maltepe Üniversitesi'ndeyim son
üstündür. Düzeltiyoruz. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet, Maltepe Üniversitesi olarak düzeltiyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için Hasan Hocam. Şimdi Türkiye-Mısır ilişkilerini normalleştirme arayışının tam ortasında Kahire'nin Rönesans Barajı nedeniyle savaş diliyle konuştuğu Etiyopya'ya SİHA satmak, şimdi yürütülen stratejik akılla ilgili aslında birkaç soruyu gündeme taşımaktadır. Örneğin Kahire ile normalleşme çabasını sabote edecek düşüncesiz bir adım mı atılıyor yoksa Etiyopya ile ilişkilere askeri boyut katma planıyla Mısır yönetimini tavize zorlama taktiği mi güdülüyor? Buradan başlayacak olursak nasıl açıklarsınız görüşleriniz efendim?
Bu dediğinizin ikisi de belli oranlarda etkili olabilir. Ben yani Mısır'ı rahatsız etmek için özellikle Türkiye'nin bunu yaptığı kanaatinde değilim.
Evet.
Türkiye aynı şekilde mesela Ukrayna'ya da bu dronlardan, bu SİHA'lardan sattı. Ve bunlar üstelik son zamanlarda Ukrayna kuvvetleri tarafından Donbas'taki Rus hedeflerine karşı, Rus askeri hedeflerine karşı da kullanıldı. Burada yani Türkiye mesela Ukrayna'ya bunları satarken Rusya'yı rahatsız etmek için sattı diyemeyiz. Yani böyle bir niyeti de yok. Nitekim bu silahların Rus hedeflerine karşı başarılı bir şekilde kullanılması üzerine işte Avrupa'da ve Ukrayna'da işte Türk SİHA'ları Rus hedeflerini başarıyla vurdu gibi açıklamalar üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bunların Türk SİHA'ları olmadığını, sadece Türkiye'de üretildiklerini, evet Türk yerli üretimi olduğunu ama satıldıkları andan itibaren de kullanan ülkenin olduğunu, dolayısıyla bunların Türkiye'ye mal edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu Etiyopya meselesinde de biraz böyle düşünmekte fayda var. Yani Türkiye bu silahları almak isteyen ülkelere genellikle satıyor. Drone teknolojisinde Türkiye şu anda dünyanın en ileri arasına girmiş durumda. Yani bir ara bundan birkaç sene önce, 3-5 sene önce ilk 10 arasında olduğu söyleniyordu. Sonra ilk 5 arasında olduğu söylendi. Şimdilerde ilk 3'te olduğu, yani Amerika, Çin ve Türkiye üçü birlikte en iyileri ürettiği söyleniyor. Burada Türk SİHA'larının bir özelliği de şu, bunlar test edilmiş SİHA'lar. Yani savaş alanında test edilmiş, başarılı oldukları görülmüş SİHA'lar.
Evet.
Üstelik değişik savaş koşullarında da test edilmiş durumda. Şu ana kadar Türkiye bunları PKK ve PYD'ye karşı etkili bir şekilde kullandı. Türkiye için de PKK'ya karşı, dışarıda PYD'ye karşı kullandı, kullanıyor halen. Ayrıca bir başka kullandığı yer Libya oldu.
Evet.
Libya'da da çok etkili oldukları görüldü. Yine Suriye'de bu 2020 yılının Ocak ve Şubat ayında Suriye kuvvetlerine karşı İdlib'de kullanıldı. Bunların her kullanıldığı alan siyasi olarak Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda olduğu anlamına gelmiyor. Mesela ben Türkiye'nin İdlib politikasını, Suriye politikasını eleştiriyorum. Doğru da bulmuyorum. Suriye hükümetiyle uzlaşmamasını doğru buluyorum. Bir an önce Suriye hükümetiyle anlaşıp uzlaşıp Suriye'yi bütün toprakları üzerinde egemen kılacak yeni bir politikaya Türkiye'nin yönelmesi lazım. Mevcut politikası bence doğru değil. Ulusal çıkarlarına hizmet etmiyor ama işin silahların kullanılması ve etkili olması açısından ele alınması durumunda söylemek durumundayız. Ki hakikaten bu siyalar çok başarılı oldu şeyde de. En son olarak da siyalar Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan tarafından kullanıldı. Orada da yani bir basına yansıyan bölümü var. Bir de ben bölgeyi de bir dolaştım geçtiğimiz Nisan ayında.
Evet.
Orada Azerbaycan yetkilileriyle, yabancı gözlemcilerle hepsiyle yaptığım görüşmelerde mesela bu silahların gerçekten çok etkili olduklarını söylediler. Bundan dolayı olsa gerek ki iki şey görüyoruz. Birincisi uluslararası basında batılı devletler de dahil olmak üzere örneğin İngiltere, Almanya gibi hani yüksek teknoloji sahibi ülkeler de bu dronların Türkiye'nin ürettiği bu dronların iki şey üzerinde duruyorlar. Bir teknolojik üstünlüğü, ikincisi de Türkiye'nin bu SİHA'larla, İHA ve SİHA'larla birlikte herhalde tam olarak teknoloji şeyini kullanım şeyi askeri olarak alanda nasıl kullanıldığını tam olarak bilemiyorum. Ama bunlarla ilgili okuduklarımdan şunu anlıyorum. Türkiye yeni bir savaş konsepti de geliştirmiş durumda. Yani artık mesela çok masraflı işte tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, ağır topçu birlikleri gibi şeylere karşı bu İHA SİHA teknolojisiyle çok etkili bir şekilde mücadele edebiliyor. Milyarlarca dolarlık karşı tarafın ekipmanlarını çok az kayıpla, bazen hemen hemen hiç kayıpsız bir şekilde yok edebiliyor. Bunu Ermenistan, Azerbaycan Savaşı'nda da, Karabağ Savaşı'nda yani gördük en son. Bu çerçevede şöyle bir durum var. Dolayısıyla batılı ülkeler iki şeyi tartışıyor. Bir, bu silah, bu teknolojinin hakikaten çok başarılı olduğu.
Evet.
İki, Türkiye'nin bunlarla birlikte yeni bir konsept geliştirdiği, yeni bir savaş konsepti. Bu savaş konseptinde galiba yapay zeka da çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Buna dair de epeyce bir şey okudum. Libya'da ve diğer yerlerde. Azerbaycan'da kullanılmış mıdır bilmiyorum. Çünkü Türkiye doğrudan kendisi kullanmadığı yerlerde belki de bu yapay zekayı devreye sokmuyor. Ama Suriye'de ve Libya'da galiba devreye konuldu. Ve mesela Yunanistan gibi ülkeler bundan çok rahatsız.
Evet.
İHA ve SİHA teknolojisinin bir başka tarafı da şu. Hani siz söylüyorsunuz işte şu epeyce müşteri kapıya yığılmış durumda diye.
Evet.
Hakikaten şöyle, mesela Amerika ve Çin'in yaptıkları, özellikle Amerika'nın yaptıkları çok pahalı. Teknolojik olarak Türk SİHA'larından daha üstün mü değil mi tartışılır durumda. Hani ben bunun uzmanı değilim. Belki de Türk SİHA'ları daha iyi. Ama fiyat olarak da onlardan çok çok daha iyi durumda. Yani Amerika, İsrail ve Türkiye arasında düşünüldüğünde bir de Çin bu teknolojiyi edinmek ve üretmek için muazzam bir çaba içerisinde. Dolayısıyla yani alıcılar Türkiye'ye daha çok geliyorlar. Ve bunun artacağını düşünüyorum. Ayrıca bu çok kutuplu dünyada devletlerin konvansiyonel silahlar konusunda daha fazla alım yapacaklarını da tahmin ediyorum. Çünkü bölgesel işbirlikleri, bölgesel ittifaklar artacağı gibi bölgesel devletler arası savaşlar da artabilir
bu
dönemde. Dolayısıyla örneğin kendi teknolojisiyle silah üretebilme kabiliyetine sahip ülkeler aslında bu işten çok ciddi maddi kazanım da elde edebilirler. Şu anda Türkiye o ülkelerden biri gibi görünüyor.
Evet.
Zaten Türkiye'nin savunma sanayi bu SİHA'larla sınırlı değil.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Ünal hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'nin savunma sanayi ve SİHA'larıyla ilgili röportajımızın birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Sohbetimize kaldığımız yerden yarın devam edeceğiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Amerika ve müttefiklerinin bölgede gerçekleştirdiği tatbikat ile ilgili açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı, Amerika ordusunun bu şekilde Karadeniz'i olası bir askeri harekat alanı olarak incelediğini duyurması, Zülfikar 1400 ortak askeri tatbikatı sırasında İran hava savunmasının rasat ettiği bölgeye giren Amerika terör devletine ait İHA'lar tespit edilerek uyarılması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde İran'ın Perdis Teknoparkı Teknoloji Ticaretini Kalkındırma Merkezi Başkanı Milad Sadr Hanlu'nun açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Perdiz Teknoparkı Teknoloji Ticaretini Kalkındırma Merkezi Başkanı Milad Sadr Hanlu, D8 grubunun teknoloji alışverişi ve transfer şebekesi İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi ile işbirliği yaptığını açıkladı. İran'ın Perdiz Teknoparkı Teknoloji Ticaretini Kalkındırma Merkezi Başkanı Milad Sadr Hanlu konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. D8 grubunun teknoloji alışverişi ve transfer şebekesi, Müslüman ülkelerin sağlık alanında teknolojiye dayalı işleri geliştirmek ve bu ülkelerin sağlık alanında faaliyet yürüten startuplarına destek vermek üzere İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi ile işbirliği yapıyor. Sadr Hanlu sözlerine şunları ekledi. İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi bugün D8 grubunun teknoloji alışverişi ve transfer şebekesiyle işbirliği protokolü imzalayacağı kurumlardan biridir. Sadr Hanlu, D8 grubunun teknoloji alışverişi ve transfer şebekesi 8 üye ülkede uluslararası resmi bir kurum olarak bu konunun mütevellisi olduğunu ve teknoloji yardımı ile her 8 ülkede insanların yaşamında yararlı değişimlere imza atmak istediğini ifade etti. Sadr Hanlu ayrıca şu vurguyu yaptı. Bu şebeke teknoloji yardımı ile geliştirdiği programları kullanarak 8 üye ülke arasında çok yönlü kalkınma doğrultusunda teknoloji alışverişini geliştirmek ve bu ülkelerde teknolojilerin geliştirilmesinde en büyük rolü ifa etmek istiyor.
İttilat gazetesinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin Zulfikar 1400 adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı Salı günü düzenlenen geçit töreniyle sona ermesi, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran savunma programının her ülkenin egemenlik haklarından biri olduğunu ve Amerika ambargolarını aldırmadan İran'ın savunma gücünü artırmaya devam edeceğini vurgulaması gibi haberlere yer verirken Cevan gazetesinde Hamas yetkilisinin İran'la ilişkilerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas yetkililerinden Halil El-Hayye, bu hareketin İran ile ilişkileriyle onur duyduğunu ve bunu hiçbir zaman gizlemediğini kaydettiği açıklamasında İran'ın desteklerinin direnişin güçlenmesine neden olduğunu vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas yetkililerinden Halil El-Hayye yaptığı açıklamada İran'ın Hamas'a her türlü desteği verdiğini dikkat çekerek bu desteğin devam ettiğini, İran'ın desteklerinin Filistin'de direnişin gücüne güç kattığını belirtti. Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştiren ülkelere hitap eden El-Hayye, Siyonist rejimle normalleşen ülkelerin Filistin halkını arkadan hançer vurduğunu vurguladı. Hamas'ın esir takası dosyasını kuşatmanın sonlandırmasıyla ilgili dosyadan ayırdığını kaydeden El-Hayye, Siyonist rejimin esir takası konusunu sabote ettiğini sözlerine ekledi.
Hemşire gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni'nin İran'ın milli çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerine dair mesajını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni, milli çıkarların doğrultusunda ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini vurguladı. Twitter hesabında bir açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakri Keni, başta illegal yaptırımların kaldırılması olmak üzere milli çıkarların doğrultusunda her türlü çabayı sarf edeceklerini belirtti. Bakri Keni, başka ülkelerle istişarelerinin devamında önümüzdeki günlerde bazı Avrupalı mevkidaşı ile de görüşeceğini kaydetti. Bakri Keni, görüşmelerin gündemi ikili ilişkiler, bölgesel konular ve gelecek müzakerelerden ibaret olduğunu belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin 11. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde bir başka İranlı bilgi tabanlı şirketi tanıtacağız sizlere.
Halihazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynaklara girene geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar, bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılırlar. Sohbetimizin devamında İranlı bilgi tabanlı şirketlerden bir başkasının faaliyetleriyle tanıştıracağız sizleri. Sohbetimizin devamında Kadir Bilgi Tabanlı Tasarım ve Bilgi İşleme Şirketi ile ilgili konuşacağız.
Kadir Tasarım ve Bilgi İşleme Şirketi faaliyetlerini 2004 yılında başladı. Giriş çıkış kontrol sistemleri, restoran yönetim sistemleri, çeşitli trafik kontrol sistemleri ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, üretimi ve sunumuna odaklı ve tamamen uzmanlaşmış bir yaklaşım içerisinde olan bu şirket, başlıca bu alanlarda faaliyet göstermektedir.
İran'ın dört bir yanından en iyi ve yaratıcı uzmanları da yerini alması ile yazılım ve donanım alanlarında çeşitli araştırma ve geliştirme ekipleri ve çalışma gruplarını hemen oluşturan ve organize eden şirket, farklı müşteri gruplarının ihtiyaçlarını da değerlendirdikten sonra ürünler birbiri ardına üretime başlamıştır. İlk yıllarda Kadir Tasarım ve Bilgi İşleminin ilk ürünleri piyasaya sokulmuştur. Bu şirket, 2017'de yönetip iki bilgi tabanlı bir şirket olarak bu alanda faaliyet göstermek için lisans aldı.
Kadir Bilgi Tabanlı Tasarım ve Bilgi İşleme Şirketi 35 yılı aşkın tecrübesiyle iş ve işletme yönetimi performansını optimize etme konusunda lider şirketlerden biridir. Yıllar içinde kamu ve özel kuruluşlarla etkin ve başarılı ilişkiler kurmuştur. Kadir Tasarım ve Bilgi İşleme, Güney Kore'nin Superma, CMI Tech, yine Güney Kore'nin Pointman, Çin'in Timi, Türkiye'nin Aktüel gibi dünyaca ünlü markalar ile güçlü bağlantılar kurarken resmi olarak bir satış ağı da oluşturmuştur. Şirket ihtiyaçlara uygun modern ürünler ve çözümler sunmak için İran genelinde temsilcilikler ve satış sonrası hizmetler merkezleri kurmuştur.
Kadir Tasarım ve Bilgi İşleme Şirketi istenen hizmetleri sağlamak için 3 bölümde faaliyet göstermekte. Ürünlerin üretimi ve tedariki, danışmanlık, satış ve dağıtım, destek ve satış sonrası hizmetler alanında faaliyetler yürütülmekte. Devlet kurumları, yarı resmi kurumlar ve özel kurum ve şirketler dahil olmak üzere müşterileri memnun etmek için Kadir işletmeleri olarak adlandırılan çeşitli ürün gruplarında merkezi faaliyetler yürütülmüştür.
İnsan Kaynakları Ürünleri grubunda kullanım kurumunun insan kaynakları ile ilgili konuları kolaylaştırmak için kullanılan donanım ve yazılım ürünleri üretilmekte ve sunulmaktadır. Günümüzde büyük, orta ve küçük ölçekli tüm organizasyonlarda giriş çıkış sistemleri önemli yönetim aracıdır ve şirketler iş gücünün varlığını bu sistemler yardım ile optimize etmeye çalışmaktadır.
Kadir Tasarım ve Bilgi İşleme Şirketi 35 yılı aşkın süredir giriş çıkış sistemleri donanım ve yazılımlarının üretiminde, tasarımında ve tedarikinde faaliyet göstermekte. Bu bağlamda dünyaca ünlü markalara ait giriş çıkış sistemleri, giriş çıkış cihazlarının üretimi ve arzı, Windows'da, aplikasyonda ve internet üzerinden kullanılan giriş çıkış yazılımlarının geliştirmesi ve tasarımı, online giriş çıkış aplikasyonu geliştirmesi ve tasarımı ve benzeri alanlarda faaliyet göstermektedir.
Trafik ve Güvenlik Kontrol Ürünleri grubunda trafik kontrolü ve güvenlik yönetimi için çözümler ve donanım ve yazılım ürünleri sağlanmaktadır. Trafik kontrolü yaygın olarak kullanılan binanın güvenliğini ve korunmasını sağlamak için temel ve gerekli bir çözümdür. Araştırma enstitüleri, veri merkezleri ve fabrikaların, yerleşim alanlarının, ofislerin, inşaat ve yol proje sitelerinin, hastanelerin, okulların ve bankaların korunması için bu sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ürün grubunda entegre bir güvenlik sistemi oluşturmak için uzmanlık tavsiyesi verilirken, trafik kontrol sistemleri, trafik kapılar ve turnikeler, akıllı kilitler, müşteri yönetim sistemi, kasa yönetim sistemi, emanet kasası yönetim ve kontrol sistemi hizmetleri sunulmaktadır.
Kimlik doğrulama ve biyometrik ürünler grubu, kimlik doğrulama, biyometri ve yapay zeka için çözümler ve donanım ve yazılım ürünleri sağlamaktadır. Ürün yol haritasını müşterilerin artan ihtiyaçları ile uyumlu hale getirmek için İran'da biyometri kimlik doğrulama çözümleri sağlama konusunda 10 yıldan fazla deneyime sahip Kadir Tasarım ve Bilgi İşleme Şirketi, tecrübe ve uzman teknik kadrosu sayesinde kurum ve firmalara çeşitli ürünler sunmakta. Bu grup, biyometrik tarayıcı ürünleri, taşınabilir kimlik doğrulama ve kimlik belirleme yazılımlarını da sunmaktadır.
Genel olarak Kadir Tasarım ve Bilgi İşleme Şirketi'nin ürünleri donanım ve yazılım olmak üzere iki gruba ayrılır. Şirketin donanım ürünleri çeşitli zaman belirleme ve kaydetme, giriş çıkış cihazları, trafik kontrolü ve güvenlik sistemleri, kimlik doğrulama ve kurumsal çevre sağlığını koruma ürünlerini kapsıyor. Dijital termometreler ve dezenfeksiyon cihazları şirketin çevre sağlığı ürünleridir.
Tahran Radyosu.
Dijital ve tamamen akıllı termometreler vücut ısısını tespit etmek için en basit araçlardan biridir. TPG 101 modeli organizasyonlar, havaalanları, tren istasyonları, okullar, üniversiteler, fabrikalar, oteller, restoranlar, kamu mekanları ve diğer halka açık yerler dahil, yerlerde de ellerin dezenfekte edilmesi amacıyla duvara monte akıllı antiseptik cihazdır. Bu akıllı cihaz kolay kurulum ve çalıştırılma özelliğiyle el temasına gerek kalmadan 1000 keze eşdeğer 500 cc kapasiteli otomatik el dezenfeksiyonu sağlar.
Combo artı 300 parmak izi tarayıcısı ve kart okuyucusu Kadir şirketinin diğer ürünlerindendir. Bu cihaz özel tasarımı nedeniyle kart şifresinin güvenliğini sağlar. Bu ürün parmak izi, kart okuyucu ve klavye olmak üzere 3 faktörlü kimlik doğrulama özelliğine sahiptir ve İran'da üretilmiştir. CCID ile uyumlu USB 0.2 bağlantı noktasına sahip birden fazla cihazı destekliyor. Saniyede 100 bin gibi çok hızlı eşleşme hızı, dünyadaki en iyi parmak izi algoritması ve doğrudan güneş ışığında çalışabilme özelliği bu ürünün özelliklerindendir.
Şirket okuma, akıllı kart üzerinde yazma ve geri alma, parmak izi ile parmak izi konum tespiti, eş zamanlı eşleştirme olmak üzere 3 faktörlü kimlik doğrulama özelliğine sahip Combo artı 300S ürününü üreterek İran'da tescil ettirdi. Biyometrik imza desteği, nüfus müdürlüğü onaylı 4.3 inç renkli ekran, güvenlik teknolojisiyle entegre olabilme, parmak izlerinin yerini tespit edebilme ve akıllı kart üzerinde okuma ve yazabilme özelliği bunun özellikleridir. Ürün bu tasarlayıcı alınan imzanın da doğruluğunu kontrol etmek için iki imzayı karşılaştırma özelliğine sahip bir üründür. Direkt güneş ışığında da çalışabilme özelliğine sahiptir.
Eşsiz TOSAN kartlı giriş çıkış sistemi cihazı en son dünya teknolojisi ve öz İran yaratıcılığı ile tasarlanmış ve üretilmiştir. Saat ve giriş çıkış cihazlarının üretiminde çeyrek asırdan fazla deneyim ve uzmanlık, geniş bir imkan yelpazesine sahip güçlü ve güzel bir cihazın üretilmesine yol açmıştır. Bu, eski tuşlu klavyelerin dokunmatik klavye ile değiştiren ilk yerli giriş çıkış cihazıdır.
Genelde birçok giriş çıkış sistemine sahip organizasyonlar ve kurumlar cihazların online boşaltılması, kimi cihazlardaki sorunlar ile karşı karşıyadır. Bu yüzden Kadir Tasarım ve Bilim İşleme Şirketi Araştırma ve Geliştirme Birimi son güncel metotlardan yararlanarak ihtiyaçlarının yerleştirilmesiyle bu sorunu çözmeye çalıştı. Daylight Saving programı çerçevesinde 500 cihazın aynı anda yönetilmesi ve desteklenmesi imkanı sağlanmaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin 11. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsule.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'li yetkililerle istişareleri.
Türkiye'den Avrupa Birliği'nin İslam karşıtı yaklaşımına eleştiri.
Türkiye Savunma Bakanı'nın İran sınırında incelemelerde bulunması.
Ve Türkiye'de aşı oranının düşük olması
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşmesi muhabirlerin katılımı olmadan gerçekleşti ve bu nedenle görüşmelerin içeriği medyaya sızdırılmadı. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Libya heyetiyle kapalı kapılar ardında görüşmesi, Türkiye'nin Libya'daki pozisyonundan ve yaklaşımından çekilmesi için bir olasılık olarak değerlendirilebilir. Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığına ilişkin dış politikasında değişiklikler olduğu ihtimali göz ardı edilmemelidir. Son zamanlarda Ankara hükümet yetkilileri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı gerici Fars Körfezi çevre Arap ülkeleriyle zorunluluk ve çaresizlikten dolayı işbirliği yapmak zorunda kaldılar. Daha önce de Türkiye hükümeti Mısır'a bir heyet göndererek bu ülkeyle ilişkileri tekrar normalleştirmek istediğini gösterdi. Halbuki daha önce Türkiye hükümeti Libya'daki siyasetlerini değiştirmek konusunda bu ülkelerin hiçbiriyle diyalog yapmaya bile yanaşmamıştı.
Ankara yetkilileri Libya'daki hedeflerine ulaşamamış olsalar da politikalarında değişiklik yapmaya istekli görünüyorlar. Başka bir deyişle Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere gerici Fars Körfezi ülkeleriyle ilişkilerini yeniden başlatmak ve Mısır ile ilişkileri normalleştirmek için Türkiye hükümetinin Libya'daki yaklaşımını reforme etmek için değişiklik yapmaktan ve Libya'dan çekilmekten başka seçeneği yok. Türkiye'nin Kuzey Afrika dahil dünyanın çeşitli yerlerinde uyguladığı militarist politikalarının yanı sıra Ankaralı yetkililer Libya'da Türkiye için büyük bir ekonomik hedefler belirlemiştir. Bu durum siyasi ve askeri çıkarlara ek olarak Libya'nın ekonomik avantajlarının da Türkiye hükümeti için hayati önem taşıdığı gerçeğini yansıtıyor. özellikle de binlerce Türk mühendis ve işçinin iş ve ekonomik faaliyet için Libya'ya yerleştiği ve bu Afrika ülkesinde Türk müteahhitler için önemli bir merkez haline geldiği gerçeği bu önemi ortaya koymaktadır. Libya, Mısır, Sudan, Çad, Nijerya, Cezayir ve Tunus gibi önemli ülkelere ve Akdeniz'in uzun kıyılarına komşudur. Bu koşullar altında siyasi ve askeri maceralara ek olarak Afrika'da, özellikle de Mısır'da Müslüman kardeşleri güçlendirmeye çalışan Ankara hükümeti yetkilileri için çok önemlidir. Şimdi siyasi analiz Sayın Sıtkı Zilan Bey'in görüşlerini dinleyelim.
Libyalı olmayan savaşçılar gitti. Bunların büyük kısmının Suriye'de savaşan, parantez içinde cihatçı olarak kendini nitelendiren ama çoğu terörist gruplar. Türkiye'nin lojistiğiyle, Türkiye'nin direktörü, hatta Türkiye'nin onları gönderdiği, orada sevk idare ettiği kendi politikaları doğrusunda artık şaya ötesi Türkiye'nin de kabul ettiği bir olgudur. Bu kabul edilemez yani. Doğrudur Kaddafi orada tek parti sistemi veya işte demokratik bir şey olduğunu söylemiyoruz ama kimse ağaç sefil değildi. Arap Baharı artık bidayetinde değişik yorumlar yapılabilir ama Türkiye'nin Kaddafi'ye yaptığı nankörlüktür. Niye nankörlük? Çünkü Kaddafi hep Türkiye'nin tarafını tutmuştur. Aynı şekilde diğer Müslüman halklar lehine de Kaddafi'nin söylemi de pratiği de vardır. Somut olarak Türkiye Kıbrıs Rumlarla Yunanistan'la karşı karşıya geldiği zaman Kaddafi Türkiye'nin tarafını tutmuştur. Yani iddia edilenin aksine Kaddafi yani diğer tarafı tutmamıştır. Yani İslami dayanışma eğer varsa böyle bir şey Kaddafi vazifesini yapmış. Ama en kritik dönemde Türkiye Kaddafi'ye ihanet etmiştir. Yani nankörlük de yapmıştır. İkinci bir husus İran-Irak savaşında hepimiz biliyoruz ki yani saldırganlık Saddam'dan kaynaklandı. Bu İran'ı savunma anlamında da demiyor. Doğru, adil bir şahitlik yapma adına söylüyor. Suriye ile Libya, İran yani öyle diyebiliriz taraf davrandı. Diğer Arap ülkeleri Saddam'ı destekledi. Halil Kaddafi'nin böyle şeyleri de var yani. Pratikleri de var. Haliyle günümüzde de yani orada bir birlik hükümeti kurulacak, bir birlik olacak. Birçok ülke engeldir, doğrudur, engel olmaya çalışıyor ama Türkiye orada taş koyuyor. Yani Mısır önemli bir Arap ülkesidir malumunuz. Diğer Arap ülkeleri de önemli o açıdan ama Kuzey Afrika'nın en güçlü ülkelerinden biri de Mısır'dır. Kuzey Afrika Arap İslam ülkeleri içerisinde. Yani Cezayir de önemlidir, o da önemli. Diğer ülkeler de önemli. Ama Mısır, Türkiye Mısır'a rağmen, diğer ülkelere rağmen Libya'da bir politika yürütüyor. Aslında doğru bir politikada buluşmaları beklenir, istenir, olması gereken. Barış için diyoruz bunu, sükunet için diyoruz. Libya'da güvenliğin sağlanması, insanların yani eskisi gibi bir refaha kavuşması. Biliyorsun petrol ülkesidir, refah vardı Libya'da.
Sayın Sıtkı Zilan'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye hükümet yetkililerinin Avrupa Birliği'ni defalarca eleştirmesi, özellikle İslam karşıtı politikalarını eleştirileri aslında Avrupa Birliği'nin Türkiye hükümetine karşı politikalarına tepki gösterme ve Avrupa Birliği üzerindeki baskıyı güçlendirme girişimi olarak değerlendirilmelidir.
Bu baskıların başarısız kalmasının ardından Ankara hükümet yetkilileri özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan defalarca Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin bu birliğe katılıp katılmaması düşüncesi hususunda tutumunu açıkça belirtmesini istemiştir. Şimdi de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Avrupa ve Batı ülkelerinin İslam karşıtı yaklaşımlarını eleştirdi. ve Avrupa Birliği'nin İslam ile savaşarak daha iyi bir gelecek inşa edemeyeceğini vurguladı. Ve bu yüzden de Batı ve Avrupa'da İslam ve Müslümanları marjinalleştirme çabalarının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. İbrahim Kalın ayrıca Avrupa'nın bir yandan bilim, akılcılık, aydınlatma, düşünme ve çok kültürlülük vurgusu yaptığını ancak diğer yandan belli bir kesim ve topluluğu, inançları, hayat tarzları ve etnik kökenleri yüzünden dışladığını belirtti. Bu üst düzey Türkiye hükümeti yetkilisinin sözleri Ankaralı yetkililerin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne üye yapma siyaseti doğrultusunda değerlendirilmelidir. Aslında bu sözler bazı Avrupa hükümetleriyle tekrarlanan gerilimlere ve dünyanın çeşitli yerlerindeki maceralara rağmen Ankaralı yetkililerin hala Avrupa Birliği'ne katılmanın bir yolunu aradığını gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Bu bağlamda bir Türkiye'li yetkilinin Avrupa Birliği üyeliğinin önündeki engeller konusunu bu şekilde ilk kez açıkça dile getirdiği söylenmelidir. Daha önce siyasi çevreler ve birçok Türkiye'li ve bölge uzmanı Avrupa Birliği'nden bir Hristiyan kulübü olarak söz etmişti. Ancak ilk kez bir Ankara hükümet yetkilisi Avrupa Birliği'ne katılım sürecine karşı dini ayrımcılık hakkında yorumda bulundu. Türkiye'li yetkililer bunu açıkça kabul etmese de Avrupa Birliği'nin dini farklılıklar, büyük nüfusu ve batılı unsurları etkilemeye yönelik yüksek motivasyonu nedeniyle Türkiye'yi kabul etmeyi reddettiği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Son 60 yıldır her zaman Türkiye'nin bu yöndeki talebi temel olarak aynı nedenlerden dolayı reddedilmiş ve her defasında farklı bahaneler ve mazeretler uydurulmuştur.
Geçen hafta Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulundu.
Türkiye Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Aysever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ile Van'a gitti. Van Ferit Melin Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki sancak tevdi törenine de katıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'ın Başakkale ilçesinde Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin katıldığı sancak tevdi töreninde askerlere hitap etti.
Geçen hafta Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşılama sürecine ilişkin olarak aşı oranı düşük tüm illerimizde %75'e ulaşmalıyız dedi. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşı çağrısında bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda Bayburt ikinci doz aşı oranında %65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük, tüm illerimizde %75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar kolları sıvayalım ifadesini kullandı.
Bu arada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, salgındaki son durum hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Avrupa ülkelerinde 5. dalganın başladığını belirterek vaka artışın nedenlerini açıkladı. Ceyhan, "Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız," dedi.
Öte yandan Türkiye'de 9 Kasım tarihi itibariyle 357.832 COVID-19 testi yapıldı. 27.824 kişinin testi pozitif çıktı. 187 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca veri tablosunu şu notla sosyal medya hesabından paylaştı. Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor, fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şarttır.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş ve isteklerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.
Thank you.